Ayrım 20, Dönüş Yolu, Erik Maria Remarque, sayfa 204. Günlerden cumartesi, Villa'ya gidiyorum ve pazara benimle kente inip inmeyeceğini soruyorum. Ama bu öneriyi ağzıma tıkayarak yarın burada doldurulmuş kaz yiyeceğiz diyor. Bundan dünyada vazgeçmem. Sen ne diye uzaklaşmak istiyorsun? Pazarları buraya katlanamıyorum da. Villa anlamıyorum diyor, bu derece iyi bakıldığımız halde. Kente yalnız gidiyorum. Akşamüstü fazla umudum olmadığı halde Waldman'a bir uğruyorum. Müthiş bir kargaşa var. Bir süre öylece bakıyorum. Savaşın kıyısından geçmiş bir yığın delikanlı pistte dolaşıyor. Kendilerine güveniyor ve ne istediklerini biliyor gibiler. Dünyalarının aydınlık bir başlangıcı ve aydınlık bir ereği var. Bizden genç oldukları halde dünyaya bizden daha alışık ve hazır oldukları belli. One Step'i birlikte kazandığımız küçük ve şık terzi kızı dans edenler arasında görüyorum. Onu bir valse kaldırıyorum, sonra da birbirimizden ayrılıyoruz. Birkaç gün önce aldığım aylıkla tatlı kırmızı şarap ısmarlıyorum. Yavaş yavaş içiyoruz ve içtikçe tuhaf bir kedere kaptırıyorum kendimi. O tarihte Albert ne demişti? Bağlanmış bir insan olabilmek. Genç kızın durmamacasına anlattıklarına dalgın dalgın kulak veriyorum. Bir küçük kırlangıç gibi cıvıldıyor ve arkadaşı terzi kızlardan, beyaz işe parça başına ödenen paradan, yeni danslardan ve incir çekirdeğini doldurmayacak binbir şeyden bahsediyor. Parça başına ödenen para 20 fenik artarsa öğle yemeklerini lokantada yiyebileceğini ve o zaman halinden pek memnun olacağını anlatıyor. Onun bu aydınlık ve basit varlığına imreniyorum ve yeni yeni sorular soruyorum. Bu salonda gülen bütün şen insanlara da sorular sormak, yaşayışlarını öğrenmek istiyorum. Belki de içlerinden biri bir şeyler anlatır ve bana bir yardımda bulunabilir. Küçük kırlangıcı danstan sonra evine bırakıyorum. Kocaman ve kasvetli bir apartmanın tavan arasında oturuyor. Kapının önünde duruyoruz. Elinin sıcaklığını avuçlarımda duyuyorum. Yüzü karanlıkta belli belirsiz ışıldıyor. Bir insan yüzü ve içinde sıcaklık ile hayat dolu olan bir el. Acele acele izin ver de seninle geleyim diyorum. Bırak da geleyim. Gacır gucur eden merdivenleri dikkatli dikkatli tırmanıyoruz. Bir kibrit çakıyorum ama o hemen söndürüyor ve elimden tutup peşi sıra çekiyor. Daracık, küçük bir oda, bir masa, kahverengi bir divan, bir yatak, duvarda birkaç resim, köşede bir dikiş makinesi, kamıştan yapılmış bir manken ve içi beyaz çamaşır dolu bir sepet. Küçük kız bir ispirt ocağı getiriyor çabucak ve elma kabuğu ile kim bilir kaç defa kaynatılıp kurutulmuş çay yapraklarından bir çay hazırlıyor. İki fincan, gülen ve biraz da hileci bir küçük kız, yüreği etkileyen mavi giysicik, odanın dostça yoksulluğu, tek serveti gençliği olan küçük bir kırlangıç. Divana oturuyorum. Sevişme böyle mi başlar? Bu derece kolay ve böyle oynarcasına mı? O sıra insanın kendi kendisini aşması gerekir herhalde. Küçük kırlangıç cana yakın. Birisinin gelip onu kucakladıktan sonra yine gitmesi de bu küçük hayatın bir parçası olmalı. Dikiş makinesi vınlar, bir başka erkek gelir, küçük kırlangıç güler, küçük kırlangıç ağlar ve dikişini dikmeye devam eder. Küçük kırlangıç dikiş makinesinin üzerine renkli bir örtücük atıveriyor. Nikel ve çelikten bir çalışma hayvanını andıran makine, kırmızı ve mavi çiçeklerden meydana gelmiş alacalı bir tepe halini alıyor. Hiçbir şeyin günü hatırlatmaması gerekiyor. Kollarımın arasına biraz yerleşip durmadan konuşuyor, mırıldanıyor ve bir şarkı tutturuyor. Öyle narin, solgun, biraz da açlık çekmiş ve tüy gibi bir görünüşü var ki onu demirden portatif karyolaya taşımak pek kolay. O sırada boynuma asılırken yüzünde öyle tatlı bir ifade var ki gözlerini yummuş bir çocuk gibi iç çekip gülümsüyor, bedeni sarsılıyor ve sözler ağzından dökülüyor, az buçuk, derin derin soluyor ve hafifçe haykırıyor. Küçüğe dikkatle bakıyorum, durmamacasına bakıyorum. Ben de böyle olmak istediğim için yoksa bu mu, yoksa bu mu diye içimden soruyorum. Sonra küçük kırlangıç beni bir sürü değişik adla çağırıyor, utangaç ve zarif iyice sokuluyor. Ayrılırken mutlu musun küçük kırlangıcım diye sorunca beni birçok defa öpüp gülücüklerle evet anlamında başını eğiyor, başını eğiyor, başını eğiyor. Merdivenleri inerken hayranlık içindeyim. Küçük kırlangıç ne de çabuk mutlu oldu. Aklım almıyor ama o hala başka bir insan. Benim hiçbir zaman içine giremeyeceğim kendine özgü bir hayat değil mi? Sevişmenin bütün yangınlarıyla da tutuştursaydım o yine aynı kalmaz mıydı? Ah sevişme, öyle bir iştir ki uçuruma yuvarlandıktan sonra ancak derinliğin derecesini göstermeye yarar. Üçüncü kısım. Lambanın çevreye yaydığı ışık masayı aydınlatıyor. Önümde dağlar gibi mavi defter yığılı, defterlerin yanında da bir şişe kırmızı mürekkep duruyor. Defterleri gözden geçiriyorum, yanlışları düzeltiyorum ve aralarına kurutma kağıdı koyup yine kapatıyorum. Sonra yerimden kalkıyorum, hayat bu mu? Günlerim ve saatlerim bu tek düzeliği ve birbirine benzerliği mi? Ama bu da pek az vakit alıyor. Düşünmek için yine de pek çok vakit kalıyor. Dümdüz bir yaşayışın beni yatıştıracağını sanmıştım ama beni daha da tedirgin etmekten başka bir işe yaramadı. Burada akşamlar ne de uzun. Koridoru geçiyorum, loşlukta ineklerin soluduğunu ve ayaklarını yere vurduklarını duyuyorum. Yanı başlarındaki alçak ve aralıksız sandalyelerde oturan hizmetçi kızlar süt sağıyor. Hizmetçilerin her biri ayrı bir küçük odada oturuyor gibi, hayvanların karalı alacalı gövdeleri odanın iki duvarını meydana getiriyor. Ahırın buğulu ve sıcak havasında küçük küçük ışıklar titreşiyor. Süt kovalara ince ince fışkırıyor ve mavi önlüklerin altındaki genç kız memeleri sallanıyor. Kızlar başlarını kaldırıp gülümsüyorlar, soluk alıyorlar ve sapasağlam beyaz dişlerini gösteriyorlar. Gözleri karanlıkta parlıyor, havada inek ve saman kokusu var. Kapının önünde bir süre durduktan sonra yine odama dönüyorum. Mavi defterler lambanın altında duruyor, hep böyle duracaklar. Ben de hep böyle mi oturacağım? Günün birinde yaşlanıp ölünceye kadar yatmaya gitmeli. Kırmızı bir ay sundurmanın damının üzerinden kayıp pencerenin biçimini yere çiziyor. Yükseldikçe uzaklaşan, ortasında bir de haç bulunan yanlamasına bir dikdörtgen bu. Bir saat sonra yatağımın tepesinde gölge haçta göğsümün üzerinde. Mavili kırmızılı, iri kareli köylü yatağında bir türlü uyku girmiyor gözüme. Bazı bazı gözlerim kapanıyor ve ben sonsuz bir boşlukta vınlayarak düşüyorum. Ama son dakikada birden kendini hissettiren bir korku yakalayıp beni uyanıklığa geri çekiyor ve kilise saatinin saat başlarını vuruşunu duyuyorum yine. Kulak veriyorum, bekliyorum ve bir taraftan diğer tarafa dönüp duruyorum. Sonunda ayağa kalkıp yine giyiniyorum. Sonra da pencereden bahçeye inip köpeği kaldırıyor ve kırlara doğru uzaklaşıyorum. Ay ışıyor, rüzgar uğulduyor ve düzlük genişliyor. Demir yolunun karaltısı vadiyi ikiye bölüyor. Bir ardıç fidanının altında oturuyorum. Bir süre sonra demir yolu boyunca işaret lambalarının ışığını görüyorum. Gece treni geliyor. Raylar usul ve madeni bir uğultu çıkarmaya başlıyor. Lokomotifin projektörleri ufukta beliriyor ve bir ışık dalgasını önü sıra sürüklüyor. Tren ışıl ışıl pencereleriyle önümden geçiyor. Valizler ve insan kaderleriyle dolu kompartımanlar bir soluk alacak kadar az bir zaman için ta yakınıma geldikten sonra yine uzaklaşıyorlar ve raylar ıslak ışık altında yine parlıyorlar. Ufukta hala gözüken trenin kırmızı arka lambası kor parçasından bir gözmüş gibi tehditle bakıyor bana doğru. Ayın daha aydınlık ve daha sarı olduğunu görüyorum. Kayın ağaçlarının mavi sisi içinde hızlı hızlı dökülüyor. Köklere ve taşlara takılıp sendeleyerek gülüyorum. Dallardaki yağmur damlaları enseme dökülüyor. Köklere ve taşlara takılıp sendeliyorum. Eve döndüğüm zaman gün ağır ağır ışıyor. Lamba hala yanıyor. Odada çevreme umutsuzlukla bakıyorum. Hayır, bu hale dayanamayacağım. Bu derece alçak gönüllü olabilmek için 20 yıl daha yaşlı olmam gerekirdi. Yorgun ve bitkin bir halde soyunmaya çalışıyorum. Gelmiyor elimden artık. Ama daha uykuya dalarken yumruklarımı sıkıyorum, vazgeçmek istiyorum. Henüz gevşemek niyetinde değilim. Sonra yine bir uğultu ve yine o uçsuz bucaksız boşluk. ve büyük bir dikkatle yerde sürünerek ilerliyorum. Ağır ağır, santim santim. Sarı yamaçlar güneş altında kavruluyor. Katır tırnakları çiçek açmış. Hava sıcak ve sessiz. Ufukta gözetleme balonları ve bataryaların beyaz bulutçukları var. Çelik miğferimin önünde bir gelinciğin kırmızı yaprakları sallanıyor. Çok hafif, güç duyulur bir eşeleme geliyor karşı çalılığın arkasından. Sonra yine sessizlik oluyor. Beklemeye devam ediyorum. Yeşil ve parlak kanatlı bir böcek bir papatyayı sürükleyerek önümden geçiyor. Boynuzları papatyanın kıvrımlarını yokluyor. Öğle sıcağının çöktüğü havada hafif bir gürültü duyuluyor yine. Bu defa çalılığın arkasından bir miğfer kenarı da ortaya çıkıyor. Miğferin altında bir alın, parlak bakışlar ve enerjik bir ağız var. Bakışlar kırlarda dolaşıyor, sonra bir beyaz kağıt parçasına dönüyor. Hiçbir şeyin farkında olmayan adam karşı çiftliğin krokisini çiziyor. El bombasını kendime doğru çekiyorum. Bu iş epeyce sürüyor. Sonunda yanı başımda. Sol elimle tepesini koparıp sayıyorum. Sonra hafifçe yaylanarak bombayı böğürtlenlere doğru fırlatıp yerime dönüyor ve bedenimi toprağa iyice yapıştırarak yüzümü otlara bastırıyor, ağzımı da açıyorum. Patlamanın gürültüsü havayı yırtıyor. Bombanın parçaları vınlıyor, bir çığlık yükseliyor. Dehşetten çılgına dönmüş bir çığlık uzaklara kadar yayılıyor. İkinci bomba elimde, gizlendiğim yerde pusudayım. İngiliz şimdi yerde boylu boyunca yatıyor. Kalçasının alt kısmı parçalanmış, oluk gibi kan boşanıyor. Uzun dolakları çözülmüş sargılar gibi uzanıyor arkasında. Adam yüzü koyun düşmüş, otlarda kürek çeker gibi kollarını hareket ettiriyor. Ağzı sonuna kadar açık, haykırıyor. Sırt üstü dönerken beni görüyor, kollarına dayanıp bedenini havaya kaldırıyor ve bana haykırıyor. Haykırıyor ve kan kaybediyor, kan kaybediyor, sonra o kıpkırmızı yüz soluyor ve çöküveriyor, bakışlar sönüyor. Gözler ve ağız kapaklanan yere doğru ağır ağır çöken bir şeklin kara kara çukurları sadece. İşi bitti. Sürüne sürüne ilerliyor ve bizim siperlere dönmeye çalışıyorum. Ama arkama bir daha bakınca ölünün birden canlandığını, yerinden doğrulduğunu ve arkamdan koştuğunu görüyorum. İkinci el bombasını da çekip ona doğru fırlatıyorum. Bomba onun bir metre yanında yere düşüp yuvarlanıyor ve olduğu yerde kalıyor. Sayıyorum, sayıyorum ama neden patlamıyor? Ölü şimdi ayakta durmuş, dişlerini yalıyor. Öteki bombayı fırlatıyorum ama o da patlamıyor. Karşımdaki yürümeye başladı bile. Alt kısmı kopmuş bacaklarıyla koşuyor, sırıtıyor, kollarını bana doğru uzatıyor. En son el bombamı fırlatıyorum, tam göğsüne isabet ediyor. Ama o yakalayıp iti veriyor. O zaman ayağa fırlayıp koşmak istiyorum ama dizlerim tutmuyor, erimişler sanki. Pek ağır ilerliyorum, yere yapışmış gibiyim, çırpınıyorum. Kendimi ileriye fırlatıyorum ve peşimden gelenin hırıltılarını işitmeye başlıyorum. Geri geri giden bacaklarımı yumrukluyorum. Ama iki el beni ensemden yakalayıp geriye çekiyor, yere itiyor. Ölü şimdi göğsümde oturuyor. Peşi sıra uzanan dolaklarım otlardan kurtarıp boynuma doluyor. Başımı yana bastırıyorum, kaslarımı iyice geriyorum ve boynumu kurtarmak için kendimi sağa atıyorum. Bir sarsıntı oluyor, boğulurcasına bir acı duyuyorum. Ölü beni ileriye kireç ocağına doğru sürüklüyor, peşi sıra döndüre döndüre sürüklüyor beni. Dengemi kaybediyorum, kendimi toparlamaya çalışırken ayağım kayıyor ve düşüyorum. Haykırıyorum, durmamacasına yuvarlanıyorum boşlukta, haykırıyorum ve yuvarlanıyorum, haykırıyorum. Kenetlenmiş ellerimin altına karanlıklar doluyor. Yanı başıma çatırdayarak bir şeyler düşüyor ve ben taşları kırılmış parçaları, demirleri bedenime çarptırıp geri fırlatıyorum. Alabildiğine yüksek bir sesle haykırıyorum. Acı acı, cırlak cırlak haykırıyorum. Susmamacasına haykırıyorum. Arada başka sesler duyuyorum. Kollarımdan tutulduğunu hissediyorum ve itiyorum onları. Birisi sendeliyor üstümden, bir tüfek ele geçiriyorum ve bir siper bulduktan sonra tüfeği omuzluyor, haykırmaya devam ederken tetiği çekiyorum. Kargaşada bıçağa benzer bir şey parıldıyor. Burkholz diye fırlıyorum yerimden. İşte yardım geliyor, yarıp kurtulmalıyım. Bırakıyorum kendimi ve koşuyorum. Koşarken dizlerime şiddetli bir darbe yiyip yumuşacık bir çukura, çiğ ve titrek bir ışığın içine yuvarlanıyorum. Burkholz, Burkholz! Çığlığım boşlukta çın çın ötüyor hala ama sonra birden kesiliveriyor. Köylü ve karısı önümde duruyor. Yarı yatakta yarı yerde yatıyorum. Uşak delirmiş bir halde yanı başımda, kenetlenmiş avuçlarımdaki sopayı bir tüfek gibi tutuyorum. Bir yerim kanıyor olmalı ama köpeğin elimi yalamasından böyle sandığımı sonradan anlıyorum. Köylü kadın öğretmen diyor titreyerek, neniz var böyle? Hiçbir şey anlamıyorum ve kısık bir sesle ben nasıl geldim buraya diye soruyorum. Ama öğretmen uyanın artık, düş gördünüz. Düş mü diyorum, ben düş mü gördüm? Birdenbire kahkahayı basıyorum, gülüyorum, gülüyorum sarsıla sarsıla, canım acıyıncaya kadar gülüyorum. Ama kahkaha birden boğazıma tıkanıyor. İngiliz yüzbaşısıydı o diye fısıldıyorum, savaştaki yüzbaşıydı. Uşak derisi sıyrılmış kolunu ovuşturarak, düş görürken yataktan düştünüz öğretmen diyor. Hiçbir şey duymuyordunuz, beni de öldüresiye dövdünüz. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum, oldukça bitkin ve perişanım. Elimdeki sopayı fark ediyorum, onu bir kenara bırakıp yatağa oturuyorum. Köpek dizlerimin arasına sokuluyor. Bana bir bardak su verin şu maherana diyorum, sizler de yatmaya gidin. Ama ben tekrar yatmıyorum ve sırtıma bir örtü alıp masanın başına oturuyorum. Işığı da açık bırakıyorum. Bu halde uzun zaman kalıyorum ve ancak yapayalnız askerlerin yaptığı gibi sessiz ve dalgın oturuyorum. Bir süre sonra tedirginleşiyorum. Odada bir başkası varmış gibi bir duygu var içimde. Hiç kımıldamadığım halde gözlerimin yeniden görmeye başladığını ağır ağır hissediyorum. Göz kapaklarımı biraz kaldırınca lavabonun üzerinde asılı küçük aynanın tam karşısında oturduğumu fark ediyorum. Aynanın biraz dalgalı camından bana bakan yüzüm loş ve göz çukurlarım kara kara. Benim yüzüm bu. Ayağa kalkıyorum, aynayı aşağıya alıp cam kısmı duvara gelecek biçimde bir köşeye koyuyorum. Sabah oluyor, sınıfıma gidiyorum. Ellerini kavuşturmuş küçükler sıralarına oturmuşlar. İri iri gözlerinde çocukluk yıllarının o ürkek şaşkınlığı henüz duruyor. Bana öyle güvenle ve inanarak bakıyorlar ki kalbim duracakmış gibi oluyor birden. Sıfırı tüketmiş 100.000'den bir tanesi olan ben, bütün inançlarını ve hemen bütün güçlerini savaşın parçaladığı 100.000'den biri olan ben. Burada sizlerin önünde dikiliyor ve sizlerin hayata benden pek çok daha bağlı, benden çok daha canlı olduğunuzu görüyorum. Burada sizlerin önünde duruyorum. Sizlere öğretmenlik ve yol göstericilik etmem gerekiyor. Ne öğreteyim sizlere? 20 yaşında içinizin boşalıp kavruk kalacağınızı, gelişmenizin en verimli çağında mahvolacağınızı ve acımasızca sıramalı haline zorlanacağınızı mı söyleyeyim sizlere? İnsanlar Tanrı ve insanlık adına zehirli gaz, demir, barut ve ateşle birbirlerini boğazladıkça bütün öğrenim ve kültürün, bütün bilimlerin acı bir alaydan başka bir şey olmadığını mı anlatayım sizlere? Sizlere bütün bu korkunç yıllarda temiz kalmış küçük yaratıklara ne öğretebilirim ben? Ben sizlere ne öğretebilirim? El bombasının nasıl çekileceğini ve insanlara nasıl fırlatılacağını mı öğreteyim sizlere? Bir insanın nasıl süngüleneceğini mi, nasıl dipçikleneceğini mi, kürekle nasıl ikiye bölüneceğini mi göstereyim sizlere? Soluk alan göğüs, hayat taşan bir akciğer ve bir kalp gibi esrarlı mucizelere karşı bir namlunun nasıl doğrultulacağını mı anlatayım sizlere? Yoksa tetanosla nasıl kazık gibi olunacağını, parçalanmış bir bel kemiğinin ya da kafatasının ne hal alacağını mı anlatayım? Çevreye saçılan bir beynin, parçalanan kemiklerin ve dışarıya fırlayan bağırsakların görünüşünü mü anlatmalıyım sizlere? Yoksa karnından vurulanın nasıl inlediğini, ciğerden kurşun yiyenin nasıl da hırıltılı sesler çıkardığını ve başından yara alanın nasıl ıslık çalar gibi haykırdığını mı canlandırayım sizlere? Daha başka şeyler bilmiyorum, daha fazlasını öğrenemedim. Yoksa sizleri şu karşıdaki yeşilli grili haritanın önüne götürüp elimi üzerinde dolaştırarak sevgi işte burada boğazlandı mı demeliyim? Ellerinizde tuttuğunuz şu kitapların tertemiz yüreklerinizi bir cümleler kargaşasına ve sahte bilgiler engeline doğru çekecek tuzaklar olduğunu mu söylemeliyim? Önünüzde duran bu lekeli ve suçlu insanın sizlere şöyle yalvarması gerekiyor. Olduğunuz gibi kalın ve çocukluğun sıcacık ışığını nefret alevcikleriyle bozmayın. Alınlarınızın çevresinde saflığın soluğu dolaşıyor. Ben bu halimle sizlere ne öğretebilirim ki? Benim ardımda geçmişin kanlı gölgeleri var hala. Bu durumda ben aranıza katılmayı nasıl göze alabilirim? Bütün içimin katılaştığını, taş kesilip sonra da küçük küçük parçalara ayrılacakmış gibi olduğunu sanıyorum. Ağır ağır sandalyeye bırakıyorum kendimi ve burada daha fazla kalamayacağımı kavruyorum. Kendimi biraz olsun toplamaya çalışıyorum ama beceremiyorum. Hiç bitmeyecekmiş kadar uzun gelen bir süre sonra biraz açılıyorum. Ayağa kalkıyorum ve güçlükle, "Çocuklar," diyorum, "evlerinize gidin. Bugün okul yok." Küçükler şaka mı ediyorum gibilerden bakıyorlar yüzüme. Başımla da doğrulayarak, "Doğru söylüyorum," diyorum. "Bugün oynayın. Bütün gün gidip ormanda oynayın. Ya da köpeklerinizle, kedilerinizle oynayın. Yarın sabahtan önce gelmeyin okula." Kalem kutularını sırt çantalarına gürültüyle atıyorlar. Cıvıl cıvıl ve soluk soluğa dışarıya fırlıyorlar. Öteberimi topluyorum ve Willy ile vedalaşmak için komşu köye gidiyorum. Pencereye yaslanmış kemanında Mayıs her şeyi yenileştirir parçasını geçiyor. Masanın üstünde bol bir akşam yemeği var. Willy memnun, "Bugün üçüncü öğün alacak," diye açıklıyor. "Deve gibi yiyebileceğimi fark ettim." Bu akşam yine yola çıkacağımı söylüyorum. Willy uzun boylu sormaz. Düşünceli düşünceli, "Ernst," diyor, "sana bir şey söyleyeceğim. Burasının can sıkıcı bir yer olduğu kesin. Ama böyle bol bol tıkınacak şey bulduğum sürece..." Masayı göstererek devam ediyor. "10 atla çekseler beni buradan çıkaramazlar." Bunu söyledikten sonra gidip divanın altından bir kasa bira getiriyor. Şişenin etiketini lambaya tutarak "Güçlü akım," diye sıratıyor. Ona uzun uzun bakıyorum ve "Ulan Willy," diyorum, "senin gibi olmak isterdim." Sırıtarak "İnanırım," diyor ve şişenin kapağını fırlatıyor. İstasyona giderken ağızlarının çevresi kirli kız çocukları saç örgülerini sallaya sallaya komşu evden çıkıyorlar. Ölü bir solucanı az önce bahçeye gömdüler ve duasını okudular. Şimdi de bana reverans yapıp "Hoşça kalın öğretmenim," diye el sallıyorlar. 20. ayrımın sonu. Sayfa 214.